Ayrım 2, sayfa 13. Ülkenin daha temiz zamanları. Televizyon evlere daha pek girmemiş. Cumartesi öğleye kadar okul var. İnsanlar daha çalışkan. Henüz diziler yok, dostluklar var. Herkes birbirine misafirliğe gidiyor. İzmir nem, bizim lojman çimen kokuyor. En sevdiğim şey benzinliklerdeki o keskin petrol kokusu. Bir ablam, bir küçük kız kardeşim var. Arıları kovalıyor, küçük iğne kutumda çekirge besliyorum. Kertenkeleleri kovalıyor, kulağıma sinek kaçar da Büyük İskender gibi ölür müyüm diye korkuyorum. Geceleri jaluziyi aralayıp uzaylı var mı diye bakıyorum. Bir de annemle babamın bakışmalarından doğduğumu zannediyorum. Altı yaşın tüm bilimselliği üzerimde. Miskin bir yaz akşamı evimize sarı bir şey geldi. Bir insanın hayatına gelebilecek en güzel şey, bir dost. Şimdi yaşım 40, hala arkadaşız. Ahmet'le her gün mucize gibiydi. Yaşanabilecek her macerayı yaşayabilirdiniz. Kovboy da olurdunuz, korsan da. Dayak yerken hep yanımdaydı. Arılar bizi sokarken de. Ahmet müthiş bir adamdır. Ortaokul boyunca lisede Ahmet'in anne ve babası bana hep gaz verdi. Oğlum şuna söyle ders çalışsın. Ben zaten avda kuşta tembel bir adamım. Babam veli toplantısına gideceği zaman mideme kramplar giriyor. Bana seni biraz örnek alsın Abdurrahman Çelebi yavrum diyorlar. Ben Ahmet'e çalışsana oğlum diyorum. Tık yok. Ahmet lise son sınıfa kadar hımbıl hımbıl süründü, sırf keyif yaptı. Kitap açtığını görmedim. Lise son sınıfta, abi üniversite sınavı geldi, ben çalışayım dedi. Bir çalıştı ve Ege Tıp Fakültesini kazandı. Bütün hocaları şokta. Aynı şoku bir kere de TRT'ye katıldığı bilgi yarışmasında sunucunun gözlerinde görmüştüm. Bir araya geldik mi kıkır kıkır güleriz. Ahmet benim için cumartesi öğleye kadar okulun olduğu ve kimsenin şikayet etmediği, domateslerin domates, insanların insan gibi oldukları, yollarda insanların birbirlerini öldürmediği, kapkaçın olmadığı, herkesin birbirine saygı gösterdiği o siyah beyaz günlerden kalan sayılı hatıralardan biri. Şimdi bir göz hastalıkları uzmanı. Bu yaşa geldiğinizde o günlerin ve dostların değerini daha iyi anlıyorsunuz. Her şey için sağ ol sarı saçlı arkadaşım. Ahmet Şerif İzgören, Mart 2005, Ankara. Kız kardeşim geldi. Vallahi ben çağırmadım, kendi geldi. Yahudi yolsuz kaldığında eski defterleri kurcalarmış. Annem bu cümleyi bana en son ne zaman söylemişti hatırlamıyorum. İlk söylediğinde 9 yaşlarındaydım. Bana öğrettiği pek çok şeyden biriydi bu aslında. Bu deyişi hak etmeme yol açan şey ise sanırım annemde olduğunu iddia ettiğim bozukluklarımdı. Daha doğrusu tüm bozukluklarım zaten ondaydı. Ben bir şekilde harcadığım ama unuttuğum ve hala annemde olduğunu sandığım 3-5 kuruşu anneme soruyordum ve annem de eski defter örneğini veriyordu. Pek çok şeyden biriydi dememe bakmayın. Belki de en önemlilerinden biri. Para disiplini. Annemin adını aile içinde bankaya çıkaran önce memur kızı, sonra da memur hanımı olmasının verdiği ay sonuna olan saygısıydı. Bugün pek çokları için yalnız eşlerden diğerinin düşünmesi gereken şeyi annem her nedense kendi meselesi kabul ederdi. Ne olur ne olmaz. Doğru, ne olur ne olmaz. Kabul be kadın da, ne olur ne olmaz ve bir kenarda dursun, tek senin sorunun mu bu evde? Yo, değil. Aklım erdiğinden beri annemin can yoldaşı olan benim de sorunum oldu. Aman anne, ne olur ne olmaz. Bu terbiyenin bende kalan kenara koyalım aman ne olur ne olmaz refleksi gereği annemde bir miktar param hep dururdu. Ancak haftalık hesap sonunda bir miktar eksik çıkınca sanırım bir şekilde harcamışım. Annemde hortumculuk olmazdı. Hani falanca zamanda sana verdiğim filanca kuruşlar ne oldu peki dediğimde Yahudi yolsuz kaldı mı eski defterleri kurcalarmış demişti ve ben dokuzumdaydım. Nereden hatırladığım konusu akıl karıştırır çoğu zaman. Ancak hatırladığım otun mokun hesabı olmadığını anlayanlarsa vazgeçerler sorgulamaktan. Kalem elimde, elimde dediğime bakılmasın, bir şekilde klavyemin başındayım. Ufak tefek çizikler bile bana sayfalar yazdırır. Artık oramın buramın çizilmesinden korktuğumdan mı, yoksa yoğurtların eskisi kadar sıcak olmayışı mı bana yazacak bir şey bırakmıyor. Yahudi misali eski defterler hayalimde dans etmeye başladı. Sarı sayfalarında binlerce resim, binlerce ses ve binlerce ben. Kız kardeşimin doğumunu hatırlıyorum yavaştan. Anneannem bizim evde. Bizim ev Balçova'da. Bayağı bir beklemiştim orada burada ve içeriden gelen sesleri dinlemiştim. Ebenin adını unutmam. Gülderen. Aslında isim duyulduğunda bir kadını direkt güzelmiş gibi hatırlatacak bir isim. Ama nerede? Ben çocuk halimle nerede diyorum. Artık gerisini siz düşünün. Ebelik kurumu 1960'larda bayağı sıkı bir kurumdu. Evde doğumlarla hastanede doğumların göğüs göğüse sabahlara kadar çarpıştığı günlerdi. Biz evi seçen taraftayız hatırlıyorum. Bir yandan evin bahçesine çıkıyorum. Arada bir neler olup bitiyor. Bu kadar ıkıntı sıkıntı boşa gitmese Allah vere diyorum. Öte yandan meraklanıyorum ve henüz 3,5 yaşımdayım. Neyse, ebenin tüm güzelliğine rağmen kız kardeşim geri gitmiyor ve doğuyor. O zaman doğum öncesi cinsiyet tayini de yok. Beklenen yazı turanın diğer şekli kız ya da oğlan. Annem ilk doğumda oğlan hakkını başarıyla kullandığı için sanırım rahattı. Ne de olsa tutup koparmayanlar için oğlan bir şekilde makbuldür. En azından ilki olsun, sonra gereğine göre kaç kız lazımsa olabilir. O devirde zengin de fakir de aynı şeylere güler ağlardı. Paran olsa da en fazla yapacağın 2 plak fazla alırdın. Çocuk da öyle. Kız kardeşim doğduğunda ben oğlan olarak evde ne olur ne olmaz hazır bulunduğumdan pek bir sıkıntı olmadığını iyi hatırlıyorum. Anneannem bir kundağa sarılı kız kardeşi bana gösterdiğinde tahmin ettiğiniz gibi fazla bir tepkim olmadı. Sanırım nasılsa bir süre bizimle kalır ve gider diye bekliyor insan. Üstelik ben bayağı da umutluydum. Altına yapıyor ve ağlıyordu. Gerçi ben de 3,5 yaşımda hala altıma yapıyordum ama ağlamıyordum. Bu farklılığın evden gitmesine yeteceğini sanmıştım. Benim aksime çirkindi. Gerçi sonradan bir günlük çocukların özellikle de kendi çabalarıyla doğduklarında genelde çirkin olduklarını öğrendim. Hatta bizzat şahit de oldum. Bizimkisi de kurala uymuş ve gereğini yapmış, bumburuşuk bir suratla kaşı gözü şiş gelmişti. Ona ilk baktığımda başımı kaldırıp anneanneme alır evine götürürsün artık der gibi bakmış olmalıyım ki rahmetli bak ne güzel bir kardeşin oldu demişti bana. Babam öğretmendi. Askeri okulda ders verirdi. Adam haklı olarak sabahın erken saatinde resmi elbiselerini giyer, kendini servise doğru evden dışarı atardı. Sınav zamanları destelerle yazılı kağıtları eve getirir ve okurdu. O zamanlar anlamazdım. Diğer branşların da bir yazılı kağıdını 20 dakikada okuduğunu düşünürdüm. Biraz daha aklım erince çok sevdiğimiz ve babamın askeri bir öğretmen meslektaşı ki o matematikçiydi, babamın bir sayfa okuduğu sürede sınıfın yarısına bir veya iki verebiliyordu. Tek yapması gereken yazılmış sayıların üzerine elindeki tükenmez kalemle çizgi çekmekti. Üstelik çektiği çizgilerin düzgün ya da aynı boyda olması gerekmiyordu. Zavallı babamın bir iki verebilmek için anası ağlardı. Gerçi nadiren 7'nin üzerinde notu olurdu. Ancak çizgi çeken branşların aksine babamın branşında öğrencinin ağzıyla kuş tutsa tam not alamayacağını da zamanla öğrendim. "Ben bunu mu anlatmak istedim?" falan derdi kendi kendine. Yani asker olması okurken esnekliğine engel olmazdı. Kız kardeşe ne oldu? Ne olacak? Şükür yaşadı. Birçoğunun aksine doğrudan şiddet uygulamazdım kardeşime. Görünce ödünün koptuğu ve nefret ettiği kırmızı renkte şekilsiz bir oyuncak fil vardı evde. Kız kardeşimin onu görmesiyle bez değişme saatleri genelde çakışırdı. O zamanlar hazır bez de yok. Biraz önce dediğim gibi zengini ve fakiri benzer şeyler yedikleri gibi benzer şeyler de yaparlardı. Tabii yegane fark zengin ve hali vakti yerinde memurların üzerinde olanları bir ihtimal kendileri yıkamazlardı. Annem kendi yıkaması gerekenlerdendi. Bu nedenden fil bir şekilde ortadan kalkmalıydı ve beklendiği gibi bir süre sonra oyuncak fil Afrika ya da Hindistan'a doğru yola çıktı ya da bana öyle söylediler. 4 yaş civarında olduğumdan o kadar uzaktan fili getirme şansım da olmadı. Nereden nereye? Kız kardeşim bir keresinde annem mutfaktayken iyi hatırlıyorum bana yakın bir yerlerde unutulmuştu. O zamanlarda da talk pudrası kullanılırdı. Ben pudranın nereye kullanıldığını iyi hatırlayanlardanımdır. 3,5 yaşlarıma kadar bir fiil altın bağlanmıştır. Pudra, ben ve kardeşim bir müddet birbirimize bir şey yapmadık. Sonra artık pudra mı beni dürttü, yoksa kardeşim yattığı yerden bir şey mi dedi tam olarak hatırlamıyorum. Sırt üstü yatmakta olan kardeşim ki aslında benden bayağı bir esmerdir, ilk kez bana yakın bir renk aldı. Unutmadığım ise pudraya rağmen gözlerini koca koca açmış bana bakıyor oluşuydu. Yeterli görmüş olmalıyım ki ya da pudra bir süre sonra bezim değişirken bana da gerekir diye düşündüğümden serpmeyi kestim. Demiştim doğrudan hiç şiddet uygulamadım diye. Annem kız kardeşimle tatlı tatlı oynarken bizi pek yalnız bırakmazdı. Bize katılmak istediğinden falan da değil üstelik ama huy işte. Mutfaktan geldiğinde "Uy bu da ne?" dediğini daha dün gibi hatırlıyorum inanın. Esmer kızın yeni rengini beğendiği hissine ben de sizler gibi bir an kapılmış olmalıyım ki nasıl olmuş der gibilerinden annemi kesiyorum bir yandan. Annemin çocuğu kaptığı gibi mutfağın hemen yakınındaki lavaboya gittiğini ve şakır şukur yüzünü yıkadığını inkar etmiyorum. Ancak bunu neden yapmış olduğunu o an için tam olarak anlayamadığımı da söylemeliyim. Çünkü neticede harcanan az buz bir pudra değildi. Tamam, paranın bir bereketi var ve bitince pudra almak bir dert konusu olmuyordu ama sanırım bendeki bir çeşit mal ziyan olmasın birinciydi o yaşımda. Ananın okulu mu olurmuş? Oluyor ki yolluyorlar. Evde olmamın milli servete ve ahaliye ki özellikle kız kardeşime bir çeşit tehdit olması evde anaokulu günlerimi sorgulatır oldu. Bu konunun açılacağını yazmaya ilk başladığımda düşünmedim değil ama bir şekilde sıyrılırım umudundaydım. Ağzımdan kaçtı bir kere. El mahkum, yazacağız. Unutmazsınız çünkü. Neyse, hiç unutmam. Bir cumartesi günü babamla beraber bir dolmuşa bindik ve Balçova'dan bugünkü Hatay semti taraflarına gitmeye başladık. Ben başıma geleceklerden habersiz, elimde simit camdan bakıyorum. Geçtiğimiz yerler tek katlı Rum evleri ve çoğunun da önü denizin dibi. Neredeyse kendi iskeleleri var. Şehircilik konusunda bugünlerdeki kadar gelişmiş olmadığımızdan çoğunun bahçeleri vardı ve neredeyse tüm bahçelerde ılıman İzmir ikliminde biten limon ağaçları olurdu. Elbette deniz de evlerin burnunun dibine kadar tüm pervasızlığıyla gelebiliyordu. Sonra denizi doldurmayı öğrendik de evler su almıyor artık. Bir yandan evlere bakıyorum, bir yandan radyoda çalan baygın sesli kadın şarkıcının sesi kulaklarımda gidiyoruz. Sırayla yolcular iniyor ve biniyor. Sonunda bizim de sıramız geldi, indik. Babam elimden tuttu, büyükçe bir kapıdan içeri girdik. Geniş sayılabilecek bir bahçeden geçtik ve sarı, üç katlı bir binaya girdik. Geniş bir giriş kısmında birçok raf, renkli kitaplar ve bu giriş kısmına açılan odalar, odaların içinde de akranlarım ve rengarenk, değişik boyutta ilgi çekebilecek nesneler. Çocukları bunlarla kafaladıkları belli. Tabii ben sonradan uyanıyorum. O anda oynanacak pek çok oyuncak ve maraza çıkarabilecek bir sürü yaşıtını görüyorsun ve insanın içini bir umut kaplıyor. Her neyse, sonradan öğretmenim olacak 25 civarında bir kadın bizi karşılıyor. Bana ve babama bir şeyler anlatıyor. Babam annemden tembihli, ne yap et yazdır falan demiş olmalı ki çok fazla uzun sürmüyor. Kadın başımı okşuyor, ben oyun odasına gidiyorum. Çocukların bir kısmı benim kadar, bir kısmı daha büyük. Yaş grupları oluşturulmuş. Öğretmen hanım, babama isterseniz kalsın, akşam servis eve kadar getirir, hem de alışmış olur, diyor. Ben duyuyorum. Oyunun ortasında olmama rağmen bu bana pek de cazip gelmiyor. Neyse, inşallah bir dahaki sefere falan diyecek yaşta olansa ben değilim, babam. Ama o da bunu söylemiyor. Bu kez ben elini sıkı tutunca anlıyor. Şansını zorlayıp ilk günden nefret ettirmemek için birlikte çıkıyoruz okuldan. Ayrığı peşin verdiğinden gitmezsem para yanar tedirginliği babamda hiçbir zaman olmadı. Bu konudaki tedirginlikler annem içindi genelde. Eve geldiğimizde annem pencereden bakıyordu. İkimizi birlikte görünce aslında anaokulu fikri onun olmasına rağmen gözlerinin parladığını hatırlarım. İçeri girdik. Ben ilk iş kız kardeşim hala evde mi diye yatağına baktım. Duruyordu. Beni görünce her şeye rağmen gülücükler attı. Sonra huyundan mı suyundan mı her yıl büyüdükçe daha zor güler oldu. Anladım ki pudra konusu çoktan kapanmıştı. Anaokulu konusunda bir süre annem ve babam konuştular. Orada ne yapılıyor, ne yeniyor, ne giyiliyor falan filan. Annemin belini ilk büken, orada herkes için çıkan yemekleri yemeyeceğim konusuydu. Şimdiki yemek seçme özelliğimi sanırım o günlere borçluyum. Bazı çocuklara neredeyse acınır bu konuda ya da yetişkinler bile önüne konan her şeyi yememeleriyle övünürler. Yemek için en küçük bir tat farkını ve malzemeyi titizlenerek anlatıp lokanta seçenler bile bana hep ''Aa, bu da yenmez mi?'' derlerdi. ''Yenmez kardeşim ya da ben yemem'' demek zamanımı aldı. Ama olsun. Gerçekten de okul başladıktan sonra neredeyse her iki günde bir aç gelirdim. Allah var, aman illa sevdiğim bir şey çıksın ben de şöyle ağız dolusu yesem dediğimi de hatırlamam. Hiç unutmam, Belgin diye bir kız vardı. Bu kadar mı olur? Tabakta ne varsa neredeyse yalama derecesinde yerdi. Askeri bir disiplinle yerdi. Hem de inadıma yemekte karşıma otururdu. İnanmayacaksınız belki ama benim tabağımdan da tek lokma almazdı ya da başka bir tabaktan. Kız tabaktaki son lokması bittiğinde Nuh ve Peygamber sözünü hatırlatırdı. Görevi gereği yediğini düşünürüm şimdi bile. Ama bir görevin de böyle ibadet eder gibi yapılışını ilk o zaman görmüşümdür.